Ayrım 24.
Hiç de hoşuma gitmeyen bir günah uğruna lanetleneceğim. Cehennem azapları çekeceğim. Küçük çarpışma girişimi henüz sona ermişti ki süslü üniformalar giymiş bir tok uşak maskelilerin karnavalda kullandıkları gülünç bir tahterevanla belirdiler. Yaldızlı, acayip biçimde boyanmış bir tahterevandı bu. 6 kişi ellerinde hançerlerle gecenin serin havasının sesine zarar verebileceğini söyleyerek alteslerinin buna binmesini rica ettiler. Çok saygılı davranıyorlardı. Prensin adı her an yineleniyordu, hem de adeta avaz avaz bağırılarak. Kafile ilerlemeye başladı. Farbis sokakta ellerinde yanan meşaleler taşıyan 50'den fazla adam saydı. Gecenin biri olmalıydı. Herkes pencereleri üşüşmüştü. Olay belirli bir ciddiyetle gelişiyordu. Fabris içinden, ''Ben M. Kont'un hançer darbelerinden korkuyordum.'' diye geçirdi. ''O sadece benimle alay etmekle yetinmiyor. Onun bu kadar zevkli olduğunu sanmazdım. Ama acaba gerçekten de başının prensi mi dertte olduğunu sanıyor? Eğer benim Fabris olduğumu biliyorsa hançer darbelerine aman dikkat.'' Meşale taşıyan bu 50 adamla silahlı 20 kişi Fausta'nın pencerelerinin altında uzun zaman durduktan sonra gidip kentin en güzel sarayların önünde gösteri geçidi yaptılar. Tahterevanın iki yanında duran kahyalar arada sırada altesine bir emirleri olup olmadığını sordular. Farbi soğukkanlılığını hiç yitirmedi. Meşalelerden yayılan aydınlığın yardımıyla Ludovic'le adamlarının ellerinden geldiğince kafileyi izlediklerini görüyordu. Fabris içinden, Ludovic'in sadece 8-10 adamı var, saldırmaya cesaret edemiyor diye geçiriyordu. Fabris tahterevanın içinden bu kötü şakayla görevlendirilen adamların tepeden tırnağa silahlı olduklarını çok iyi görüyordu. Kendisine özen göstermekle yükümlü kahyalarla birlikte o da gülüyordu. 2 saatlik bir zafer yürüyüşünden sonra Fabris San Severino Sarayı'nın bulunduğu sokağın ucundan geçeceklerini gördü. Tam oraya ulaşan sokağa kıvrılırken Fabris tahterevanın önünde bulunan kapıyı hızla açtı. Sopalardan birinin üzerine atladı. Bir hançer vuruşuyla meşalesini suratına yaklaştıran çam yarması uşaklardan birini devirdi. Omzuna bir kılıç darbesi indi. İkinci bir çam yarması uşak meşalesiyle sakalını yaktı. En sonunda da Fabris Ludovic'e ulaşıp ona var gücüyle ''Öldür, öldür, bütün meşale taşıyanları öldür!'' diye bağırdı. Ludovic kılıç darbeleri savurarak onu kurtardı. Bir türlü peşini bırakmayan 2 kişiyi yere serdi. Fabris koşarak San Severino Sarayı'nın kapısına geldi. Kapıcı da sokakta olup bitenleri merak edip büyük kanadın içine oturtulan 3 ayak boyundaki küçük kapıyı açmış, şaşkın şaşkın o çok sayıdaki meşaleye bakıyordu. Fabris bir atlayışta içeri girdi. Arkasından da o minyatür kapıyı kapadı. Bahçeye koştu. Issız bir sokağa açılan bir kapıdan kaçtı. Genç adam 1 saat sonra kentin dışına ulaşmıştı. Şafak söktüğünde Modena devletinin sınırına geçip güvenliğe kavuşuyordu. Bu akşam Bologna'ya girdi. Fabris kendi kendine işte güzel bir serüven diye söylendi. Sevgilimle 2 çift laf edemedim bile. Fabris hiç vakit yitirmeden konta ve düşese birer mektup yazdı. Bunlar çok ihtiyatlı mektuplardı. Gönlünde olup bitenleri dile getirirken bir düşmana hiçbir şey öğretemezdi. Düşese yazdığı mektupta ''Ben aşka aşıktım.'' diyordu. ''Bunu tatmak için dünyada her şeyi yaptım ama öyle görülüyor ki Tanrı bana sevmek ve üzülmek için bir yürek vermemiş. Adi zevkten yukarı çıkamıyorum.'' ve benzeri. Bu serüvenin parmada kopardığı gürültüyü anlatmak olanaksızdır. Gizem merakı kamçılıyordu. Bir yığın insan meşaleleri ve tahterevanı görmüştü. Ama o kaçırılan ve kendisine her türlü saygı gösterilen adam kimdi? Ertesi gün bilinen hiç kimse kentte eksik değildi. Tutuklunun kaçtığı sokakta oturan halk tabakası bir ceset gördüğünü söylüyordu. Ne var ki gün iyice yükseldiğinde sokak sakinleri evlerinden dışarı çıkmaya cesaret ettiklerinde çarpışmadan taşların üzerine saçılmış pek çok kan lekesinden başka hiçbir iz bulamadılar. Bütün gün boyunca 20.000'den fazla meraklı gelip sokağa gezdi. İtalya kentleri garip olaylara alışıktır ama her zaman da bunların nedenini, niçinini bilirler. Bu durum karşısında Parma'yı asıl şaşırtan şu olmuştu. 1 ay sonra bile sadece meşaleli gezintiden söz etmeyi kestikleri zaman bile Mosca Kontu'nun sakınırlığı sayesinde hiç kimse Fausta'yı M. Kont'un elinden almaya kalkışan rakibin adını tahmin edememişti. Bu kızkanç, kin güden aşık daha gezintinin başlangıcında kaçmıştı. Kont'un emriyle Fausta kaleye kapatıldı. Düşes, prensin merakını büsbütün durdurmak amacıyla Kont'un yapmakta sakınca görmediği küçük bir haksızlığa pek güldü. Eğer böyle davranılmamış olsaydı, prens Fabris'in adına kadar ulaşabilirdi. Parma'da Orta Çağ'ın tarihini yazmak için kuzeyden gelen pek bilgili bir adam görülüyordu. Kitaplıklardan el yazmalarını araştırıyordu. Kont da ona her türlü izni vermişti. Ne var ki henüz pek genç olan bu bilgin pek öfkeli görünüyordu. Söz gelimi Parma'da herkesin kendisiyle alay etmeye çalıştığını sanıyordu. Şurası bir gerçek ki sokak çocukları onun azametle omuzlarına serdiği görkemli açık kızı saçları yüzünden kimiliğin peşine takıldıkları oluyordu. Bu bilgin Han'da her şey için kendisinden aşırı fiyatlar istediklerine inanıyordu. Sakınımlı bir İngiliz'e en önemsiz şeyin parasını bile bir hindinin, bir elmanın, bir bardak sütün fiyatını bildirdiği için 20. baskısını yapan Bayan Stark'ın yolculuk kitabında bunun ederini aramadan ödemiyordu. Kırmızı saçlı bilgin Fabris'in o zorunlu gezintiyi yaptığı günün akşamı Han'da fena halde öfkelendi. Azı alınmaz bir şeftali için kendisinden 2 metrelik isteyen kameriyerden öç almak için cebinden minicik tabancalar çıkardı. Adamı tutukladılar çünkü minicik tabancalar taşımak büyük bir suçtur. Bu öfkeli bilgin uzun boylu sıska olduğundan kont ertesi sabah onu prense Fausta'yı M.Kont'un elinden almak isteğinde bulunduğu için alay edilen gözünü budaktan sakınmayan adam olarak göstermeyi düşündü. Cep tabancaları taşımanın cezası Parma'da 3 yıl kürek mahkumluğuydu. Ne var ki bu ceza hiçbir zaman uygulanmamıştı. 15 gün tutukluluktan sonra bu süre için bilgin iktidardaki insanların korkaklığını gizli silah taşıyanlara karşı yönelttikleri korkunç yasalardan söz ederek kendisini son derece korkutan bir tek avukat görmüştü ancak bir başka avukat cezaevini ziyaret etti. Bilgine de M.Kont'un kimliğini hala öğrenemediği bir rakibine zorla yaptırdığı gezintiyi anlattı. Avukat bilgine polis bu rakibin kim olduğunu öğrenemediğini prense itiraf etmek istemiyor. Fausta'nın hoşuna gitmek istediğiniz, onun pencerelerin altında şarkı söylediğiniz sırada 50 haydutun sizi kaçırdıklarını, size karşı çok kibar davranarak tam bir saat tahtrevanla gezdirdiklerini itiraf ediverin. Bu itirafta küçük düşürücü hiçbir şey yok. Sizden sadece bir tek sözcük isteniyor. Onu söyler söylemez polisi sıkıntıdan kurtarmış olacaksınız. Onlar da hemen sizi bir tahtirevana bindirip size iyi akşamlar diyecekler, sınıra kadar götürecekler. Bilgin tam bir ay süresince ayak diredi. 2-3 kez prensin onu İçişleri Bakanlığı'na getirtip sorgulamasında hazır bulunmasına ramak kaldı. Ama en sonunda sıkılan tarihçinin her şeyi itiraf etmeye karar verip sınıra götürüldüğünde prens artık bu konuyu unutmuştu bile. Prens M.Kont'un rakibinin orman gibi kıpkırmızı saçları olduğu inancını taşıdı hep. Bu gezintiden 3 gün sonra Bolonya'da gizlenen Fabris, Sadık Ludovic'le birlikte M.Kont'unu arayıp bulma yollarını tasarlarken onun da Floransa yolu üzerindeki dağın bir köyünde gizlendiğini öğrendi. Kont'un yanında sadece 3 bulisi vardı. Ertesi gün tam gezintiden döndüğü bir anda Kont maskeli 8 kişi tarafından kaçırıldı. Bunlar kendilerini Parmalı polisler olarak tanıttılar. Gözlerini bağladıktan sonra kontu dağda 2 fersah berideki bir hana götürdüler. Orada kendisine olabildiğince saygılı davrandılar. Önüne bolca bir akşam yemeği ikram ettiler. İtalya'nın ve İspanya'nın en ünlü şaraplarını sundular. Kont, "Şimdi ben devlet tutuklusu muyum kuzum?" dedi. Maskeli Ludovic, "Hiç de değil," diye yanıt verdi kibarca. "Siz sade bir yurttaşı tahtirevanla gezdirmeyi üzerinize alarak ona hakaret ettiniz. Yarın sabah sizinle düello etmek istiyor. Eğer onu öldürürseniz sağlam 2 at, para ve Cenova yolu üzerinde hazırlanmış menziller bulacaksınız." "Bu yalancı pehlivanın adı nedir?" dedi fena halde öfkelenen kont. "Ona Bombans derler. Silahların seçimi size bırakılacak. İyi, çok dürüst tanıklar da sağlanacak. Ama ikinizden birinin ölmesi gerekiyor." M.Kont'u ürkerek, "Bu bir cinayet demek ki," dedi. "Tanrı korusun, bu sadece gece yarısı Parma sokaklarında gezdirdiğiniz ve siz hayatta kalırsanız onuru lekelenecek bir genç adamla ölesiye bir düello. İkinizden biri yeryüzünde fazla, böylece onu öldürmeye çalışın. Size kılıçlar, tabancalar, palalar, birkaç saat içinde bulunabilen ne kadar silah varsa hepsi verilecek. Çünkü elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Sizin de bileceğiniz gibi Bolonya polisi çok uyanıktır. Sizin alay ettiğiniz genç adamın onuru için zorunlu olan bu düelloya polisin engel olmaması gerek." "Peki ama ya o genç adam bir prensse?" "Tıpkı sizin gibi sade bir yurttaş. Hatta sizden çok daha az varlıklı biri ama ölesiye dövüşmek istiyor. Bakın size haber vereyim. Sizi kesinlikle dövüşmeye zorlayacaktır." M.Kont'u "Ben dünyada hiçbir şeyden korkmam," diye bağırdı. Ludovic de "Hasmınızın da büyük bir tutkuyla istediği bu zaten," diye yanıt verdi. "Yarın sabahın erken saatlerinde yaşamınızı savunmaya hazırlanın. pek haklı bir öfke duyan ve sizi hiç kollamayacak bir adamın saldırısına uğrayacaksınız. Bir kez daha yineliyorum. Silahların seçimi size bırakılıyor. Şimdi vasiyetnamenizi yazın. Ertesi gün saat 6 sularında M. nokta nokta kontuna kahvaltı verdiler. Sonra da gözetim altında tutulduğu odanın bir kapısını açıp bir kırhanının avlusuna çıkmasını söylediler. Bu avlunun çevresinde oldukça yüksek çitler, duvarlar vardı. Kapıları da büyük bir dikkatle kapatılmıştı. Bir köşede bir masa bulunuyordu. M. nokta nokta kontunu ona yaklaşmaya davet ettiler. Masanın üzerinde birkaç şişe şarap, iki tabanca, iki kılıç, iki pala, kağıtla mürekkep bulunuyordu. Hanın avluya bakan pencerelerinde 20'ye yakın köylü vardı. Kont onlardan merhamet diledi. ''Beni öldürmek istiyorlar.'' diye bağırdı. ''Kurtarın beni.'' Avlunun öbür köşesinde silah yüklü bir masanın yanında duran Fabris, ''Yanılıyorsunuz ya da yanıltmak istiyorsunuz.'' diye bağırdı. Ceketini çıkarmıştı. Yüzü de silah dersliklerinde bulunan o demir telli maskelerden biriyle gizlenmişti. Fabris sonra da, ''Yanınızda duran telli maskeyi almanızı öneririm size.'' diye ekledi. ''Sonra da bir kılıçla ya da tabancalarla bana doğru ilerleyin. Dün size söyledikleri gibi silahların seçimi size bırakıldı.'' M. nokta nokta kontu sayısız zorluklar çıkarıyordu. Çarpışmaktan hiç de hoşnut görünmüyordu. Fabris de kendi yönünden, Bologna'dan tam tamına 5 fersah uzakta dağda bulunmalarına karşın polisin çıka gelmesinden korkuyordu. Genç adam en sonunda kontu iyice öfkelendirme mutluluğuna erdi. Adam hemen bir kılıç kaptı, Fabris'in üzerine yürüdü. Çarpışma çok gevşek başladı. Birkaç dakika sonra büyük bir gürültü çarpışmaya ara verdi. Kahramanımız bütün yaşamı boyunca kendisine bir kınama ya da en azından kara çalıcı suçlamalara konu olabilecek bir eleme atıldığını çok iyi sezinlemişti. Kendisine tanıklar bulup getirmek için Ludovic'i köylere göndermişti. Ludovic yakınlardaki bir ormanda çalışan yabancılara para verdi. Onlar da kendilerine para veren adamın bir düşmanın öldürülmesinin söz konusu olduğunu sanarak çığlıklar atarak koşup geldiler. Hana gelince Ludovic onlara gözlerini dört açarak bakmalarını, dövüşen şu iki genç adamdan birinin kalleşçe davranıp öbürü üzerinde haksız bir üstünlük sağlayıp sağlayamadığına bakmalarını rica etti. Bir an köylülerin ölüm çığlıklarıyla kesilen çarpışma başlamakta gecikiyordu. Fabris kontunun kendini beğenmişliğine yeniden hakaret etti. Ona ''Sayın kont'' diye bağırdı. ''İnsan küstah olunca cesur olmalı. Bu koşulun sizin için zor olduğunu hissediyorum. Siz cesur olan adamlara para vermeyi yeğliyorsunuz.'' Yeniden iğnelenen kont uzun süre Napoli'deki Battist'in silah eğitim salonuna devam ettiğini, onun küstahlığını cezalandıracağını Fabris'e avaz avaz bağırmaya başladı. M. nokta nokta kontun öfkesi en sonunda ortaya çıktığından oldukça güçlü bir biçimde çarpıştı. Ne var ki bu Fabris'in kontun göğsüne çok güzel bir darbe indirmesine engel olamadı. Bu da adamı aylarca yatağa mıhladı. Ludovic yaralıya ilk tedavileri yaparken kulağına ''Eğer bu düelloyu polise ihbar ederseniz sizi yatağınızda hançerletirim.'' dedi. Fabris Floransa'ya kaçtı. Bologna'da gizli kaldığından düşesini azarlayan, kınayan bütün mektuplarını ancak Floransa'da alabildi. Düşes konserine gelip de kendisiyle konuşma çareleri aramamasını bir türlü bağışlayamıyordu. Mosca kontunun mektupları Fabris'i çok memnun etti. Bunlarda mert bir dostluk ve en soylu duyguları açıkça belli oluyordu. Fabris kontun düello olayıyla ilgili olarak üzerine yüklenebilecek kuşkuları uzaklaştırmak amacıyla Bologna'ya yazdığını tahmin etti. Polis kusursuz bir yanılmazlıkla davrandı. Sadece birinin, yaralının tanındığı M. nokta nokta kontu, iki yabancının 30'dan fazla köylünün önünde kılıçla dövüştüklerini saptadı. Çarpışmanın sonlarına doğru bu köylülerin arasına katılan köyün rahibi düello edenleri ayırmak için boş yere çabalamıştı. Joseph Bossi'nin adı hiç anılmadığından Fabris iki aya kalmadan Bologna'ya dönmeye cesaret edebildi. Şimdi artık yazgısının kendisine aşkın soylu ve düşünsel yanını hiçbir zaman tanımamaya mahkum ettiğine daha da inanıyordu. İşte bunu büyük bir zevkle düşese uzun uzun anlattı. Yalnız yaşamından pek bıkmıştı artık. Şimdi gene eskisi gibi kontla halasının arasında geçirdiği o tadına doyulmaz akşamlara kavuşmak istiyordu. O birlikte geçirdikleri günlerden beri iyi bir arkadaş topluluğunun tatlılığını bir daha bulamamıştı. Düşese tatmak istediğim aşk ve Fausto konusunda o kadar canım sıkıldı ki diye yazmıştı. Şimdi artık benden hoşlanma kaprisini gösterse bile sözünü yerine getirmesini istemek için dünyada 20 fersah yol tepmem. Bu nedenle bana söylediğin gibi görülmemiş bir başarıyla sahneye çıktığını gördüğüm Paris'e gitmemden sakın korkma. Seninle ve dostlarına karşı o kadar iyi davranan Kont'la bir akşamı birlikte geçirmek için dünyanın bütün fersahlarını aşabilirim. Bu cumhuriyet sürekli çığlıklarla monarşilerin en iyisinden yararlanmamıza engel olacaktı. Parma Manastırı Bölüm 23 14. Bölüm Fabris Parma yakınlarındaki bir köyde aşkı kovalarken onun bu kadar kendisine yakın olduğunu bilmeyen başsavcı Rassi sanki Fabris bir liberalmişçesine davasına bakmayı sürdürüyordu. Bulamıyormuş gibi davrandı ya da daha doğrusu lehte tanıkları yıldırıp sindirdi. En sonunda da hemen hemen bir yıllık ustaca bir çalışmadan sonra ve Fabris'in Bologna'ya son dönüşünden yaklaşık 2 ay sonra bir cuma günü Sevinç'ten adeta başı dönen Reversi Markizi Küçük Del Dongo için 1 saat önce verilen kararın ertesi gün prensin imzasına sunulacaktı. Ve onun tarafından onaylanacağını salonda herkesin önünde ulu orta bildirdi. Birkaç dakika sonra da düşes düşmanının bu sözlerini öğrendi. Düşes kendi kendine, ajanları Kont'a çok kötü hizmet ediyor olmalılar diye söylendi. Kont daha bu sabah kararın bir haftadan önce açıklanamayacağını sanıyordu. Belki de benim genç başpiskopos naibimi Parma'dan uzaklaştırma hoşuna gidecektir. Düşes daha sonra da şarkı söyleyerek ama diye ekledi. Onun geri geldiğini göreceğiz. Günün birinde de başpiskoposumuz olacak. Düşes zili çaldı. Gelen uşağına bütün hizmetkarları bekleme salonuna toplayın dedi. Aşçıları bile. Gidip bölge komutanından 4 posta atı kiralamak için zorunlu izni alın. Sonra da yarım saate kalmadan bu atlar benim arabama koşulmuş olmalı. Evdeki bütün hizmetçi kadınlar sandıkları hazırlamakla uğraştılar. Düşes çabucak sırtına bir yol giysisi geçirdi. Bütün bunları Kont'a hiçbir haber iletmeden yaptı. Onunla bir parça alay etme fikri Düşes'in içini sevinçle dolduruyordu. Düşes toplanan hizmetkarlarına ''Dostlarım'' dedi. Az önce zavallı yeğenimin bir kudurgana karşı yaşamını savunma cüretinde bulunduğu için gıyabında mahkum olacağını öğrendim. Yeğenimi öldürmek isteyen Ciletti'ydi. Her biriniz Fabris'in ne kadar yumuşak huylu ve zararsız yaratılışlı olduğunu görebilmişsinizdir. Bu acımasız adaletsizliğe haklı olarak çok kızdığım için Floransa'ya gidiyorum. Her birinize 10 yıllık ücretinizi bırakıyorum. Eğer sıkıntıya düşerseniz hemen bana yazın. Bir tek altınım olduğu sürece sizin için de bir şeyler olacaktır. Düşes kesinlikle düşündüklerini söylüyordu. Bu son sözleri üzerine hizmetkarları gözyaşlarına boğuldular. Düşes'in de gözleri yaşarmıştı. Heyecanlı bir sesle, ''Benim ve yarın sabah küreye mahkum olacak piskoposluk başnaibi Monsignor Fabris del Dongo için dua edin. Ölüm cezasına da çarptırılabilirdi. Bu daha da az aptalca olurdu.'' Hizmetkarların gözyaşları daha da arttı, yavaş yavaş da kışkırtıcı çığlıklara dönüştü. Düşes arabasına binip prensin sarayına gitti. Uygunsuz bir saat olmasına karşı nöbetçi emir subayı General Fontana aracılığıyla bir görüşme isteğinde bulundu. Düşes'in sırtında saray giysileri yoktu. Bu da emir subayını pek şaşırttı. Prense gelince o bu görüşme isteğine hiç şaşırmadığı gibi hiç de öfkelenmedi. Ellerini ovuşturarak o güzel gözlerin dereler gibi yaşlar akıttığını göreceğiz diye söylendi. Bağışlanma istemeye geliyor. En azından o azametli güzellik küçülecek. O başına buyruk havalarıyla da pek çekilmez bir hale almıştı doğrusu. Hoşuna gitmeyen en küçük şeyde o pek anlamlı gözleri hep bana Napoli ya da Milano sizin şu küçük Parma kentinizden çok daha sevimli oturulacak yaşanacak bir yer olurdu der gibiydi. Gerçekten ben Napoli ya da Milano'da hüküm sürmüyorum ki ama her neyse en sonunda şu soylu hanımefendi sadece bana bağlı olan ve elde etmek için can attığı bir şey istemeye geliyor benden. Bu yeğenin gelişinin başıma bir işler açacağını hep düşünmüştüm. Prens bu düşüncelere gülümser, sevimli her türlü varsayımı yürütürken, General Fontana'nın silah omuzda nöbet tutar gibi kapısında dimdik ayakta durduğu büyük çalışma salonunda gidip geliyordu. General prensin parlayan gözlerini görüp düşesin yol giysilerini düşünce monarşinin yıkıldığını sandı. Prensin kendisine sayın düşese bir çeyrek saat kadar beklemesini rica edin dediğini işittiği zaman şaşkınlığı son haddine ulaştı. Emir subayı general bir tören askeri gibi geriye çark etti. Prens gene gülümsedi. İçinden Fontana o azametli düşesin beklediğini görmeye alışık değil diye geçirdi. Onu bir çeyrek saat beklemekten söz ederkenki şaşkın suratı bu çalışma odasının saçıldığına tanık olacağı dokunaklı gözyaşlarına geçişi hazırlayacak. Bu küçük çeyrek saat prens için tadına doyulmaz bir zevk oldu. Metin ve düzenli adımlarla geziniyor, hüküm sürüyordu. Burada tam yerine oturmayan hiçbir şey söylememeye çok dikkat etmek gerekiyor. Düşese karşı duygularım ne olursa olsun, onun sarayın en soylu hanımefendilerinden biri olduğunu asla unutmamalıyım. Onlardan hoşnut olmadığı zamanlarda 14. Louis kızları prenseslerle nasıl konuşuyordu? Bunları söylerken gözleri Güneş Kral'ın portresinin üzerinde durdu. İşin her hoş yanı da prensin Fabrice'i bağışlayıp bağışlamayacağını, bunun nasıl bir bağış olacağını hiç düşünmemiş olmasıydı. En sonunda aradan 20 dakika geçtikten sonra Sadık Fontana yeniden salonun kapısında belirdi ama hiçbir şey söylemedi. Prens abartılı bir yapmacıklıkla San Severina düşesi girebilir diye bağırdı. İçinden de gözyaşları başlayacak diye geçirdi. Böyle bir sahneye hazırlanmak istermiş gibi de mendilini çıkardı. Düşes hiçbir zaman bu kadar hafif, kıvrak ve güzel olmamıştı. 25 yaşında bile göstermiyordu. Halılara belli belirsiz dokunan hafif, hızlı, küçük adımlarını görünce zavallı emir subayı iyiden iyiye pusulayı şaşırdı. Aklını kaçıracak gibi oldu. Düşes o minicik, hafif ve neşeli sesiyle ''Altestlerinden pek çok özürler dilemem gerekiyor.'' dedi. Hiç de zamana zemine uygun olmayan bir giysiyle karşılarına çıkma cüretinde bulundum ama altestleri iyiliklerine beni o kadar alıştırdılar ki bana bu lütfu da bağışlayacaklarını umma cüretinde bulundum. Düşes prensin yüzünün alacağı biçimlerin tadını çıkarabilmek amacıyla ağır ağır konuşuyordu. Derin hayreti, üstelik de başının ve kollarının duruşunun daha da belirttiği azametli halleriyle düşes pek güzeldi. Prens adeta yıldırımla vurulmuş gibi kala kalmıştı. Haşim ve heyecanı küçük sesiyle zorla telaffuz ederek arada sırada ''Ne demek, ne demek?'' diye haykırıyordu. Düşes saygılanmış gibi övgülerini bitirdikten sonra ona yanıt vermesi için bol bol zaman bıraktı. Sonra da ''Altestlerinin giysilerimin yersizliğini bağışlama tenezzülünde bulunduklarını umut etme cüretinde bulunuyorum.'' diye ekledi. Ne var ki bu sözleri söylerken alaycı gözleri öyle şiddetli bir parıltıyla parlıyordu ki prens bunlara dayanamadı. Tavana baktı. Bu onda son derece büyük bir sıkıntının en son belirtisiydi. ''Ne demek, ne demek?'' diye yineledi bir kez daha. Sonra da söyleyecek bir cümle bulunca pek sevindi. ''Sayın Düşes, şöyle buyurun rica ederim.'' derken kendi eliyle ve oldukça zarafetle bir koltuk çekti. Düşes bu nezakete duygusuz kalamadı, bakışının taşkınlığını hafifletti. Prens koltuğunda kıpırdanıp dururken gene ''Ne demek, ne demek?'' diye üsteledi. Sanırsınız ki koltuğa bir türlü rahatça yerleşemiyordu. Düşes, ''Çok hızlı yol almak için gecenin serinliğinden yararlanmak istiyorum.'' diye sözlerini sürdürdü. ''Ayrılışım belki de uzun sürebileceği için altestlerinin 5 yıldan beri bana göstermek lütfunda bulundukları bütün iyiliklere teşekkür etmeden devletlerinin topraklarından çıkmak istemedim.'' Bu sözleri işitince prens en sonunda anladı. Sapsarı kesildi. Dünyada en çok tahminlerinin yanlış çıktığını görmeye üzülen bir insandı o. Sonra gözlerinin önünde duran 14. Louis'nin portresine tamamıyla yaraşır azametli bir hava takındı. Düşes içinden ''Hele şükür'' diye geçirdi. ''İşte erkek dediğim böyle olur.'' Prens oldukça metin bir sesle ''Bu ani gidişin nedeni nedir?'' dedi. ''Bunu uzun zamandan beri tasarlıyordum.'' diye yanıt veren Düşes de ''Yarın ölüme ya da küreye mahkum edecekleri Monseigneur del Dongo'ya yapılan küçük bir hakaretle gidişimi öne aldı.'' ''Peki hangi kente gidiyorsunuz?'' ''Napoli'ye gideceğim galiba.'' Sonra da Düşes ayağa kalkarken altestlerinden izin almaktan, eski iyilikleri için büyük bir alçak gönüllülükle teşekkür etmekten başka yapacak şeyim kalmadı diye ekledi.